İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı iş devlet terörü sınıfından çoktan çıkmıştı. Durum terör devleti sınıfına artık tam anlamıyla girdi. Silahsız insanların üzerine ateş açmanın, uçakla bomba yollamanın IŞİD'in, El-Kaide'nin, PKK'nın yaptıklarından hiçbir farkı yoktur. Biri ne ise diğeri de odur. Kim bilir belki de bu yüzden IŞİD gibi Müslüman terör örgütleri ile İsrail arasında hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Yıllardır İran destekli bir iki örgüt dışında hiçbir İslamcı terörist grup İsrail'e saldırmamıştır. Ancak İsrail'in devlet anlayışını bu kadar sertçe eleştirirken, İsrail vatandaşlarının önemli bir bölümüne de saygı duymamak elde değil. İsrail ulusal güvenlik, vatandaşlarımın can güvenliği gibi gerekçelerle terör uygular, masum sivilleri katlederken İsrail içinden, İsrail vatandaşlarından ve İsrail basınından da sert tepkiler alıyor. Mesela Haaretz gazetesi, İsrail'in yaptığı katliama Türk gazeteleri kadar olmasa da dünyanın geri kalan medyasından çok daha sert tepki gösterip İsrail hükümetini ve başbakanını sert biçimde eleştiriyor. Ve İsrail'de de hiç kimse kalkıp bu gazeteye, vatan haini, ihanet içindeler, Filistin işbirlikçileri, Müslüman sermayeye satılmış kalemler falan demiyor. Çünkü medyanın gerekli hallerde kendini hükümetlerini bile eleştirmesi gerektiğini biliyorlar. Hükümetlerin bazen küçük bazen büyük hatalar yapabildiğini, medyanın da hükümetlerle aynı fikirde olmamasının, o medyanın yanlış yaptığını veya hain olduğunu göstermeyebileceğini biliyorlar. İsrail medyasının bir bölümünün İsrail hükümeti karşıtı yayınlarını alkışlayan gazetecilerimizin de bunu bilmesinde fayda var. Eleştiri ve demokrasi İsrail benzeri bir durum ABD'de de söz konusu. Çıldırmış Başkan Trump'ın büyük elçiliği Kudüs'e taşıyarak Orta Doğu'ya yeni kavgalar ve ölümler armağan etmesi ABD'de de sertçe eleştiriliyor. Eski CIA direktörü, Trump'ın bu kararını yerden yere vuruyor. Bu kararın ve dolayısıyla Trump'ın dünyaya tehlike olduğunu anlatıyor açık açık. Keza ABD Kongresi'de olan bitene tepki gösteriyor. Kimse de ne eski CIA başkanına veya kongredeki eleştirilere milli birliğimize karşı tehdit demiyor. Çünkü eleştiri olmayınca demokrasi de olmuyor, doğru da bulunmuyor. İstanbul Üniversitesi'nde tek Türkiye mesajı, Türkiye'nin karpuz gibi ikiye bölündüğü tezini ortadan kaldıran pek çok şey görüyor ve çok mutlu oluyorum. Bunlardan en önemlisi İstanbul Üniversitesi'nde göze çarpıyor son birkaç haftadır. Üniversitenin bölünme kararına karşı, İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri en küçük bir bölünme emaresi göstermeden ortak bir tavırla karşı çıkıyorlar. Rektör seçiminde birbirleriyle kıyasıya mücadele etmiş gruplar, siyaseten birbirlerinin yakınından geçmeyecek kadar ayrışmış kesimler yan yana oturmuş eylem yapıyorlar. En AK Partilisinden, en Erdoğancısından, en soluna, en ulusalcısına, en anti-Erdoğancısına kadar herkes yan yana. Hiçbir siyasi ayrışmaya veya tartışmaya girmeden, dün kimin nerede durduğuna zerre bakmadan, yarın yeniden ayrı düşüneceklerini bile bile üniversitenin bölünmemesi için ele ele mücadele ediyorlar. Bu da Türkiye'den umudu kesmemek gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Umarım bunu herkes görüyordur. Bilgi yok, yorum çok. İstanbul Üniversitesi ile ilgili yazımın altına bir okur şöyle yorum yazmış. Bu öğrencilere de ne oluyor? 150 bin kişilik üniversite mi olurmuş? Bölünsen ne var bunda? Niye maraza çıkarıyorlar? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın güzel bir örneği. Mesela Roma Üniversitesi 200 küsur bin kişi. Bölünüyor mu? Hayır. Şart değil. Sobonya yıllar önce bölündü. Pek çok sorun yaşadılar. Biliyoruz. Üstelik Türkiye'deki bölünme daha büyük sorunlara gebe. Öğrencileri ve öğretim üyelerini ilgilendiren bir durum tabii ki var. Uluslararası tanınırlığı, bilinirliği olan bir okulun hocası veya öğrencisi iken birdenbire bunu kaybedeceksiniz. Sadece o değil, İstanbul Üniversitesi'nin yapmış olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan öğrencilik ve öğretim üyeliği haklarınızı, fırsatlarınızı, değişim programlarınızı yitirecek. Bu haklardan mahrum kalacaksınız. Ve daha pek çok komplike sorun ortaya çıkacak. Tepki buna ve bölünme yöntemine. Bilin, öyle yorum yapın. Sperm hırsızlığı bir iş adamına ilişkin babalık davasıyla babalık meselesi yine gündemde. İş adamı bir kadınla beraber olmuş. Sonra kadın gelmiş ve hamileyim demiş. Adam, ben çocuk istemem demiş. Kadın, ben isterim demiş. Doğurmuş. Şimdi de babalık davası açmış. Sorarım size bu hak mıdır? Bir kadının böyle bir hakkı var mıdır? Bunun adı sperm hırsızlığı değil midir? Meseleye kadın hakları açısından falan bakmayın lütfen. Tersini düşünün. Daha zor olmakla birlikte, bir adam bir kadınla beraber olsa ve bana çocuk doğuracaksın dese, kadın istemediği halde kendisini zorla alıkoyup doğuma kadar kadını zorlasa bu kabul edilebilir mi? Biri ne kadar kabul edilemezse diğeri de o kadar edilemez. Kimseyi zorla, istemediği halde ana veya baba yapamazsınız. Galiba ilişkiden ilişkiye zıplayanlar için en iyisi biriyle seks yapmadan önce, bu beraberlikten çocuk yapmayacağım ve çocuk istemiyorum diye taahhütname almak olacak galiba. İşimiz intikam almak değil. Dün sosyal medyada Ahmet Hakan'a yönelik çok büyük tepki vardı. Tepkilere haksız diyemem. Çünkü Ahmet Hakan dostumuz. Son yıllarda medyaya musallat olan tetikçi tayfesi gibi hoşuna gitmeyen bir şeyler söyleyen birine hat bildirilmesini istemiş. Ahmet Hakan'ın hat bildirilmesini istediği kişi sosyal medyada bir şeyler yazmış. Katılıp katılmamak önemli değil. Doğru veya yanlış da bulabilirsiniz ve bunu söyleyebilirsiniz de. Ama haddini bildirin diye çağrı yapmak gazetecilik değil. Fakat Ahmet Hakan bunu sadece o sosyal medya mesajı nedeniyle yapmıyor. Hakan'ın haddinin bildirilmesini istediği kişi, geçmişte sosyal medyada Ahmet Hakan'a da sert ve ağır eleştiriler yöneltmiş biri. Ahmet kardeşimiz de fırsattan istifade intikam alıyor. Ama unutmasın ki, bizim işimiz intikam almak veya aldırmak değil. Biz bildiğimizi yazacağız. Bize söylenenleri ise sineye çekeceğiz. Ne zaman adam oluruz? Geldiğimiz yere dönme ihtimalini yok saymadığımız zaman.